Ayrım 7, sayfa 85. 2. bölüm 1. Kanamasını durdurmak için yediği iğnelerden sonra annem nihayet kendine geldi. Gördüğü ilk şey bacaklarımın arasındaki o ipek ceviz kozasını andıran pipi oldu. Gözünün feri kaçmış annemin gözleri birden ışıl ışıl parlamaya başladı. Beni kollarına alıp pirinç gagalayan bir tavuk gibi öptü. Boğuk boğuk ağlayıp dudaklarımı aralayarak meme ucunu aradım. Annem meme ucunu ağzıma sokuverdi. Tüm gücümle emdim ama hiç süt gelmedi. Sadece kan tadı aldım. Avazım çıktığı kadar bağırıp ağlamaya başladım. 8. abla, şu benden önce doğan kız çocuğu, yanımda uzanmış sızlanıyordu. Annem beni 8. ablamın yanına yatırıp kanktan aşağı indi. Sendeleyerek su fıçısının yanına gitti. Fıçının içine doğru eğilip bir katır gibi su içti. Uyuşmuş bir halde avludaki cesetlere baktı. Anne eşek ve yavru katır istiflenmiş fıstıkların yanında tir tir titriyordu. Ablalarımın üzgün bir şekilde avluya girdiler. Annemin yanına koşturup bitkin bir halde ağladıktan sonra yere yığıldılar. Japonlar dedem ve babamı öldürdü ama üçümüzü, annemi, 8. ablamı ve beni kurtaranlar da yine onlar oldu. Büyük felaketten sonra evimizin bacası ilk kez tütüyordu. Annem ninemin sandığını kırıp içinden yumurta, hünnap, nöbet şekeri ve yıllardır sandığın içinde duran bir ginseng kökü çıkardı. Sandıktan çıkardıklarının hepsini bir wok'a koyup kaynattı. Dipnot: wok ya da fok, özellikle Çin'de kullanılan geniş ve çukur tava. Su kaynamaya başlayınca yumurtalarda bir hareketlenme oldu. Annem ablalarıma seslenip onları bir tepsinin etrafına oturttu. Wok'un içindekileri bir kepçeyle tepsinin üstüne koyarken çocuklar hadi yiyin dedi. Ablalarım tepsideki yiyecekleri aç kurtlar gibi yiyip yuttular. Annem sadece yemeğin suyunu içti. Geride bir şey kalmayıncaya kadar tam 3 tas içti. Bir süre sustular. Sonra kollarını birbirlerine dolayıp ağlamaya başladılar. Annem onların ağlamasının bitmesini bekledikten sonra "Kızlar, minik bir erkek kardeşiniz ve bir de minik kız kardeşiniz oldu." dedi. Annem beni emzirdi. İçine hünnap, nöbet şekeri ve yumurta tadı karışmış olan o muhteşem sıvıyı içtim. Gözlerimi kocaman açtım. Ablalarım heyecanla bana bakıyordu. Ben de puslu gözlerle onlara baktım. Annemin memelerindeki sütü kuruttuktan sonra 8. ablamın sızlamaları eşliğinde gözlerimi yumdum. Annemin onu kollarına alarak hayatımda bir sen eksiktin diye iç çektiğini duydum. Ertesi sabah Hutong'da dan dan diye bir gong sesi yankılandı. Mutluluk malikanesinin baş kahyası Sima Ting'in gırtlağını parçalarcasına "Sevgili köy halkı, sevgili köy halkı, ölülerinizi dışarı çıkarın. Hepsini dışarı taşıyın," diye bağırdığını duydum. Annem beni ve 8. ablamı kucağına alıp avluya çıktı. Feryat figan ağlıyordu. Ama yüzünde gözyaşından eser yoktu. Ablalarım annemin etrafında toplandı. Kimse ağlıyor, kimse de ağlamıyordu. Ağlayanların yüzünde de gözyaşından eser yoktu. Sima Ting elinde pirinç konguyla bizim avluya girdi. Kurumuş bir su kabağına benziyordu. Tam yaşını tahmin etmek imkansızdı. Çünkü tüm yüzü buruşmuştu. Çilek gibi bir burnu vardı. Göz yuvalarında bir çocuğun gözleri gibi yerinde duramayan kapkara gözleri vardı. Kambur duruşuyla rüzgarda kalmış bir mumu benziyordu. Yani bir ayağı çukurdaydı. O yaşa gelmişti. İşte ama çok bakımlı, beyaz ve tombul elleri vardı. Avuç içleri sanki üzerlerinde 5 tane gamze varmış gibi duruyordu. Annemin dikkatini çekmek istercesine aralarında bir adım kala durup tüm gücüyle gongunu çalmaya başladı. Gong, dong, dang, dung, dan diye kırık bir sesle boğuk boğuk çaldı. Annem yutkundu, boynunu dikleştirdi. Bir dakika kadar nefesini tuttu. Ne büyük bir trajedi diye abartılı bir şekilde içini çekti. Sima Ting bizim avludaki cesetlere bakarken ağzı, dudakları, yanakları ve hatta kulak memelerinden bile ne kadar üzgün ve kızgın olduğunu gösteren bir ifade vardı. Ama burnu ve gözlerinde başkalarının felaketine ne kadar sevinen biri olduğunu, tabiri caizse kına yaktığını gösteren sinsi bir neşe gizliydi. Changguan Fulu'nun yerde yatan cesedinin yanına gidip bir süre başında kalas gibi dikildi. Sonra başı gövdesinden ayrılmış olan Changguan Shuxi'nin yanına gitti. Eğilip feri kalmamış gözlerine sanki onunla duygusal bir bağ kurmak istermiş gibi uzun uzun baktı. Sırıtırken ağzının kenarından salyalar aktı. Changguan Shuxi'nin yüzündeki sakin ifadeyle kıyaslayınca Sima Ting'in yüzü aptal ve vahşi görünüyordu. "Sözümü dinlemediniz, sözümü niye dinlemediniz ki?" diye sanki ölüleri azarlıyor ya da kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıldandı. Annemin yanına gelip Shuxi'nin karısı, birilerini çağırıp cesetleri kaldırmalarını söyledim. "Bu hava, havaya bak," dedi. başını kaldırıp göğe baktı. Annem de başını kaldırıp göğe baktı. Başkalarının üzerindeki gök kurşuni bir ağırlıktaydı. Hatta doğuya bakınca siyah yağmur bulutlarıyla çevrelenmiş kan kırmızısı sabah güneşi görülüyordu. Aslan heykellerimizin üzeri sabah çiğiyle ıslanmıştı. Yağmur yağdı yağacak. Eğer cesetleri kaldırmazsak yağmurda ıslanacaklar. Ardından güneşte de kurudular mı gerisini sen düşün artık, diye usulca mırıldandı Simating. Annem kucağında ben ve 8. ablamla Simating'in önünde diz çöküp, Kahya başı, ben yetimleriyle birlikte dul kalmış bir kadınım. Size güveniyorum. Çocuklar, gelin de amcanızın önünde diz çökün, dedi. Ablalarım hep birlikte Simating'in önünde diz çöktü. Simating gongunu tüm gücüyle dan dan diye çaldı. Ecdadını siktiğim diye sövmeye başladı. Simating gözlerinden yaşlar akarken, bütün bunlar şu piç Sha Yualing'in suçu. Pusu kurup kaplanın götüne çomak soktu. Japonlarda boş durur mu? Karşılığında masum halkı öldürdüler. Hadi kızlar toparlanıp ayağa kalkın. Ağlamayın artık. Bu felaket sadece sizin ailenin başına gelmedi. Kim tahmin ederdi ki benim kaymakam Zhang Weihan tarafından belediye başkanı olarak tayin edileceğimi? Kaymakam bey kaçtı. Belediye başkanı burada, hiçbir yere gitmiyor. Ecdadını siktiklerim. Ardından avlunun dışına doğru Gosan, Yasi, ne sallanıp duruyorsunuz? İsterseniz ikinize birer tahtirvan göndereyim, diye bağırdı. Gosan ve Yasi bellerini bükerek bizim avluya girdi. Arkalarında kasabanın aylaklarından oluşan bir grup vardı. Bu ikisi belediye başkanı Simating'in ön ayakları, arka pençeleriydiler. Yani ayak işlerine bakıyorlardı. Onun onurlu muhafızları ve takipçileriydiler. Onun prestij ve iktidar gücü bu ikisinin yaptıklarına dayanıyordu. Yao Si'nin kolunun altında kullanılmaktan bakkal defterine dönmüş, kapağı saman kağıdından olan bir defter vardı. Kulakların arasında çiçek saplı güzel bir kurşun kalem sıkıştırmıştı. Gao San binbir güçlükle Shangguan Fulu'yu yüzüstü çevirip onun o şişmiş kara yüzünü sabahın kırmızı bulutlarını görmesi için göğe doğru çevirdi. Ardından şöyle şakımaya başladı. Shangguan Fulu, başı parçalanmış aile reisi. Yao Si parmaklarından birini yalayıp nüfus kayıt defterini açtı. Defterde Shangguan'ların sayfasına gelene kadar defterin sayfalarını çevirdi durdu. Sonra kulak arkasından kurşun kalemini aldı, bir diziyle yere çöktü. Defteri diğer dizin üzerine yerleştirdi. Ardından diliyle kaleminin ucuna dokunup deftere Shangguan Fulu'nun adını yazdı. Shangguan Shuxi, Gausa'nın sesi birden o canlılığını yitirdi. Başı gövdesinden ayrılmış. Annem feryat figan ağlamaya başladı. Simating Yaosi'ye dönerek kayda devam, kayda devam, duydun mu beni, diye çıkıştı. Ama Yaosi Shangguan Shuxi adının üzerine sadece bir yuvarlak çizip ölüm nedenini yazmadı. Simating tokmağını kaldırıp Yaosi'nin kafasına geçirirken bir yandan da ananın ama bir ölünün üzerinde ucuz numaralar yaparak nasıl saygısızlık edersin? Okuma yazman yok diye bana kabadayılık mı taslıyorsun yoksa, diye sövdü. Yaosi yüzünü ağlayacakmış gibi asıp, efendim ne olur vurmayın bana. Hepsini yüreğime yazdım. 1000 yıl geçse de unutmam, dedi. Simating gözlerini ona dikerek, o kadar uzun yaşayacağını da nereden çıkardın? 1000 yılmış. Nesin sen? Kara kaplumbağası mısın yoksa su kaplumbağası mı? Dedi. Yaosi, efendim lafın gelişi söyledim onu. Sizinle kim aşık atabilir? Kavganın lüzumu yok, diye karşılık verdi. Simating Yaosi'nin kafasına tokmakla bir daha vurdu. Shangguan. Gausa Shangguan Lü'nün başında dikilirken anneme dönüp kaynananın kızlık soyadı neydi, diye sordu. Annem başını salladı. Yaosi kaleminin ucuyla defterine vurup Lü, dedi. Shangguan Lü, diye bağırdı Gausa. Sonra eğilip dikkatli bir şekilde cesedi inceledi. Çok tuhaf. Hiçbir yara izi yok, diye mırıldandı. Shangguan Lü beyaz saçlı başını bir o yana bir bu yana çevirirken Shangguan Lü'nün ağzından ince bir inilti çıktı. Gausan aceleyle doğruldu. Hayrete düşmüş bir halde birkaç adım geri çekilerek şöyle kekeledi. Ölmemiş, yaşıyor. Shangguan Lü yeni doğmuş bir bebek gibi gözlerini yavaş yavaş açtı. Can gibi gözlerle boş boş etrafa bakındı. Annem, ana, diye bir çığlık attı. Beni ve 8. ablamı 2 ablamın kucağına bırakıp koşar adım ninemin yanına giderken birden duruverdi. Ninemin gözlerinin odaklandığı bir şey olduğunu hissetmişti. Ninemin gözlerinin odaklandığı şey en büyük ablamın kucağında olan bendim. Simating, kızlar görmüyor musunuz, yaşlı kadın çocuğu görebilmek için ölümden döndü. Erkek mi çocuk, dedi. Ninemin gözlerindeki bakış beni çok rahatsız etti. Ben de ağlamaya başladım. Simating, torununu görsün bir, böylece huzur içinde ölebilir dedi. Annem beni büyük ablamın kucağından alıp dizleri üstüne emekleyerek ninemin yanına gitti. Beni ninemin göz hizasına kaldırdı. Ardından ağlayarak, ana başka bir şansım yoktu, bu adımı atmak zorundaydım dedi. Shangguan Lü, annem beni büyük ablamın kucağından alıp dizleri üstüne emekleyerek ninemin yanına gitti. Beni ninemin göz hizasına kaldırdı, ardından ağlayarak, ana başka bir şansım yoktu, bu adımı atmak zorundaydım dedi. Shangguan Lü, bacaklarım arasındaki o noktaya bakarken birden gözleri ışıl ışıl parlamaya başladı. Karnından bir guruldama duyuldu. Hemen ardından etrafa pis bir koku yayıldı. Bitti, son nefesini verdi, bu kez gerçekten öldü dedi Sima Ting. Annem beni tekrar kucağına alıp ayağa kalktı. O kadar erkeğin arasında memesini çıkarıp meme ucunu ağzıma soktu. Ağır memelerini yüzüme dayayınca ağlamayı kestim. Belediye başkanı Sima Ting, Shangguan Lü, Shangguan Fulu'nun karısı, Shangguan Shuxi'nin anası, kocası ve oğlunun ölümünden duyduğu derin üzüntü nedeniyle ölmüştür. İşte bu kadar, cesedini kaldırın diye bir açıklamada bulundu. Ceset taşımakla görevlendirilen adamlar ellerinde demir kancalarla geldi. Tam kancaları Shangguan Lü'nün ucuna saplayacaklarken Shangguan Lü yaşlı bir kaplumbağa gibi yavaş yavaş ayağa kalktı. Güneş ışınları bir limonu ya da yeni yıl pastasını andıran şişmiş yüzüne vuruyordu. Yüzünde alaycı bir gülümsemeyle sırtını duvara verip otururken küçük bir dağı andırıyordu. Sima Ting, koca baldız, hayata bu kadar bağlı olduğunu bilmiyordum dedi. Belediye başkanının mahiyetindekiler üzerine içkiyle ıslattıkları koyun tüyünden yapılmış havlularıyla ağız ve burunlarını kapatıp cesetlerden yayılan pis kokuya karşı önlem aldı. Adamlar üzerinde belli belirsiz okunan bir dize yazılı olan bir kapı kanadı getirdi. Dört aylak şimdi belediyenin ceset toplamacılığıyla meşguldüler. Ellerindeki kancaları hiç acele etmeden Shangguan Fulu'nun kol ve bacaklarına geçirip onu kapı kanadının üzerine koydu. Ardından aylaklardan ikisi, biri kapı kanadının önüne, diğeri arkasına geçti. Kanadı kaldırıp cesedi avlunun dışına taşıdılar. Shangguan Fulu'nun bir kolu kanattan sarkıp birkaç sarkaç gibi bir o yana bir bu yana sallanmaya başladı. Kapının önündeki şu yaşlı teyzeyi biraz kenara çekin diye bağırdı. Kanadı taşıyan ayaklardan biri. Ardından yollarına devam ettiler. Sun hala bu, tamircinin karısı. Nasıl burada ölmüş olabilir diye şaşkınlığını yüksek sesle dile getirdi Hutong'dan biri. Onu da at arabasına koyun. Hutong'da her kafadan bir ses çıkıyordu. Kapı kanadını Shangguan Shuxi'nin yanına bıraktılar. Shangguan Shuxi öldüğü pozisyonu koruyordu. Güye bir şikayeti varmış gibi açılmış ağzından, sanki içinde bir yengeç varmış gibi bir dizi şeffaf baloncuk çıkıyordu. Ceset toplayıcılar tereddütte kaldılar. İşe nereden başlayacaklarını bilemediler. İçlerinden biri, ''Hey, hadi şöyle yapalım.'' dedi. Konuşması bitmeden elindeki kancayı havaya kaldırdı. Annem, ''Hayır, kanca olmaz.'' diye bağırdı. Annem beni büyük ablamın kucağına bırakıp ağlayarak kocasının başı olmayan cesedinin yanına koşturdu. O kopmuş başı kaldırmak istedi ama eli o şeye değer değmez hemen elini geri çekti. Koca baldız, boş ver onu şimdi. Başını yerine koyabileceğini mi sanıyorsun? At arabasının yanına git de bak bir. Kimisini köpekler parçalayıp yemiş, geriye bir bacağı kalmış. Seninki yine iyi böyle, dedi aylaklardan biri ağzına kapattığı havlu yüzünden boğuk boğuk çıkan sesiyle. Açılın kızlar, ardınıza dönün, bakmayın sakın. Sert bir hareketle annemi yerden kaldırıp onu ve ablalarımı bir kenara itti. Ardından bizi, gözlerinizi kapatın diye bir kez daha uyardı. Annem ve ablalarım gözlerini açana kadar avludaki cesetlerin hepsi kaldırıldı. Cesetlerle dolup taşan at arabasının ardında tozlu ve sokaklarda ilerledik. Büyük ablamın geçen sabah gördüğü atları andıran 3 at vardı. Kayısı sarısı, kestane kırmızısı ve pırasa yeşili. Ama şimdi başları önde, dalgın ve hüzünlü bir şekilde ağır ağır yürüyorlardı. Tüylerinin rengi de solgundu. Başı çeken kayısı sarısı atın bir bacağı sakattı ve topallayarak yürürken başı durmadan savruluyordu. Arabacının bir elinde kırbacı vardı. Boşta kalan eli de sürücü sırasında duruyordu. Arabacı başının iki yanındaki kara ve ortasındaki beyaz saçlarıyla yaşlı bir baştan karayı andırıyordu. Yolun iki yanında kırmızı gözlerinin arabanın üstündeki cesetlere dikmiş olan onlarca köpek vardı. Kurbanların aileleri arabanın arkasında yavaş yavaş yükselen toz bulutu içinde ilerliyordu. Bizim arkamızda belediye başkanı Sima Ting ve mahiyeti vardı. Kimsinin omuzunda kürek vardı, kimse ellerinde kanca taşıyordu. İçlerinden birisi ucunda kırmızı bir kumaş bağlı olan bambu bir direk taşıyordu. Simating'in elinde ise her 20 adımda bir çaldığı pirinç gongu vardı. Kurbanların aileleri gongun her çalışında hep birlikte feryat figan ağlıyordu. Hepsi de isteksizce ağlıyor gibiydi. Gong sesinin yankılanması biter bitmez ağlamayı kesiyorlardı. Sanki sevdiklerinin ardından değil de belediye başkanının kendilerine verdiği görevi yerine getirirmişçesine ağlıyorlardı. İşte böyle at arabasının ardında kesik kesik ağlayarak kilisenin yıkılmış çan kulesini, Simating ve erkek kardeşi Simaku'nun 5 yıl önce rüzgar gücünü kullanarak un öğütmeyi başardıkları değirmeni filan geçtik. Yıkık dökük onlarca yer değirmeni hala gıcırdayarak dönüyordu. Yolun sağında 20 yıl önce Japon iş adamı Toshiro Mifune'nin Amerikan pamuğu yetiştirmek için kurduğu şirketi geride bıraktık. Gaoyemi kaymakamı New Tangsio'nun kadınları ayak bağından kurtarmak için Simating'in ekinleri kurutmaya bıraktığı harman yerinde düzenlediği toplantıda konuşmanın yapıldığı kürsüyü de geride bıraktık. En sonunda Mo Nehri boyunca ilerleyen at arabası sola döndü ve ta bataklığın oraya kadar genişletilmiş düz bir alana geldik. Nemli güney rüzgarı pis bir koku taşıyordu. Yolun kenarındaki hendekte ve nehrin sığ yerlerinde zayıf sesleriyle vıraklayan kurbağalar vardı. Sürü halinde dolaşan iri başlar nehrin rengini değiştiriyordu. Bu alana girdikten sonra at arabası hızını artırdı. Arabacı ihtiyar baştan kara atları kaçıp kamçılamaya başladı. Bir bacağı sakat olan at da bundan nasibini aldı. Engebeli yollardan geçen at arabası çok kötü sarsılıyor, arabanın kasasındaki deliklerden cesetlerin pis kokusu yayılıyordu. Artık kimse ağlamıyordu. Kurbanların aileleri yenleriyle ağız ve burunlarını kapatmakla meşguldüler. Simating ve Mahit'i arkamızdan dolanıp arabanın önüne koşuşturdu. Bellerini iyice bükerek öne doğru koştular. Bizi, at arabasını ve cesetlerden yayılan o leş kokusunu arkalarında bıraktılar. Onlarca köpek delirmiş gibi havlayarak yolun iki tarafındaki buğday tarlalarından yola atladı. Buğday başakları arasındaki sanki dalgaların arasında bir görünüp bir kaybolan fok balıkları gibi sıçrayıp durdular. Bugün sanki kargalar ve kartallar için düzenlenmiş büyük bir festival gününü andırıyordu. Gaoyemi Kuzeydoğu Bucağı'nın bütün kargaları bu geniş havzanın üzerine sanki at arabasının üzerinde toplanan kara bulut kümeleri gibi çöreklendi. Gak gak diye uçuyup heyecanlı ve keskin çığlıklar atıyor, aklı hayale gelmeyecek ve sayısız şekilde toplanıp durmadan pike yapıyorlardı. Olgun kargalar sert gagalarıyla doğru cesetlerin gözlerini oyuyordu. Deneyimsiz genç kargalarsa cesetlerin kafataslarına saldırıp tak tuk diye sesler çıkartıyorlardı. İhtiyar baştan karanın kamçısı hiç yere inmedi. Her seferinde yere bir karga indirdi. Yere düşen kargalar at arabasının tekerleri altında et suyuna döndü. Yüksekten uçan 7-8 kadar kartal vardı. Zorlayıcı hava akımları onları bazen kargalardan daha alçakta uçmaya zorluyordu. Cesetlerde kartalların da gözü vardı. Onlar da leş yiyiciydiler ama kargaların arasında karışmak yerine iki yüzlü kibirli tavırlarını korumayı seçtiler. Güneş bulutların arasından çıkıp binlerce dönümlük olgun başaklara parlak yüzünü gösterdi. Güneş yüzünü gösterir göstermez rüzgar da yön değiştirdi. Rüzgar yön değiştirirken çok kısa süren bir sessizlik oldu. Ardından başakların hepsi ya uykuya daldı ya da oracıkta ölüverdiler. Güneşin altında sanki tüm ufku kaplayan altın bir plaka yükseldi. Küçük, altın iğnelere benzeyen sayısız ve sert buğday başağı parlamaya, baktıkça daha da çok parlamaya başladı. Tam bu sırada at arabası buğday tarlaları arasında uzanan dar bir patikaya girdi. Arabacı buğday sapları arasında zar zor ilerliyordu. Başı kayısı sarısı ve pırasa yeşili olan iki at çekiyordu. Bu dar patika ikisinin yan yana ilerlemesine izin vermeyince ya kayısı sarısı olan buğday sapları arasına giriyor ya da pırasa yeşili olan bu altın sarısı buğday tarlalarında ilerleyebiliyordu. Tumurtkan iki erkek çocuğu gibi birbirlerini itip buğday tarlalarında ilerlemeye devam ettiler. At arabası yavaşladıkça kargalar daha da saldırganlaşıyordu. Onlarca karga cesetlerin üzerine tüneyip sarkık kanatlarıyla cesetleri gagalamaya devam etti. İhtiyar baştan karanın kargalarla ilgilenmekten daha önemli işleri vardı. Bu seneki buğdaylar iyi büyümüştü. Sapları kalın, püskülleri bol ve taneleri dolgundu. Başaklar atların karınlarına sürtüyor, arabanın kasasına ve tekerleklerine çarptıkça da insanın kulağını tırmalayan sesler çıkartıyorlardı. Tarlada birden köpek başları belirdi. Başakların gözlerine batmasını engellemek için gözlerini kapatmışlardı. Arabanın izini bulmak kolaydı. Doğru yönü bulmak için koku duyularına güveniyorlardı. Tarlaya girdikten sonra iyice daralan patika bizim sıramızı da daralttı ve epey uzun bir kuyruğa dönüştük. Çoktandır kimse ağlamıyordu. En ufak bir hıçkırık sesi bile duyulmuyordu. Arada sırada kazara bir çocuk yere düşüyor. Hemen yanında bulunan biri bu kişinin akrabası olmasına gerek yoktu. Düşen çocuğa dost elini uzatıyordu. Bu ciddi atmosferde sanki dudakları mühürlenmiş gibi hiçbir çocuk ağlamıyordu. Yarım ağızda bile olsa sızlanan yoktu. Buğday tarlalarına hala sessizlik hakimdi. Ama bu gergin ve huzursuz bir sessizlikti. Zaman zaman at arabasından ve delirmiş köpeklerin havlamalarından ürken keklik sürüleri havalanıyor, alçaktan uçarak uzaktaki buğdayların altın sarısı denizinde kayboluyordu. Buğday yılanları Gavim'in kuzeydoğu bucağına özgü o ateş kırmızısı, zehirli küçük yılanlar bazen başakların arasından şimşek gibi birden ortaya çıkıyordu. Yılanları gören atlar korkuyla titriyor, başlarını yukarıya kaldırmaya çekinen köpekler de yerde sürünüyordu. Güneşin yarısı kara bir bulutun ardına girdi. Kalan yarısı ise kavurucu ışınlarını göndermeye devam ediyordu. Bulutların koyu gölgeleri tarlaların üzerinde uçarcasına koşuşturuyordu. Güneşin bir yarısının üzerinde parladığı başaklar ateş sarısına büründü. Tersten esmeye başlayan rüzgar yüz milyonlarca başağı havaya kaldırdı. Buğday taneleri aralarında fısır fısır fısıldaşıp korkunç haberi birbirlerine yaydılar. Önce kuzeydoğudan gelen on milyonlarca buğday tanesinin arasından geçerken onlar tarafından şekillendirilen sıcak bir esinti başakların uçlarını yakaladı. Sessiz buğday denizinin içinde yavaş yavaş akan dereler oluştu. Ardından gelen güçlü bir esinti buğday denizini ikiye ayırdı. Öndeki adamın taşıdığı bambu direğin ucuna bağlı olan kırmızı kumaş parçası havada süzülmeye başladı. Ardından bulutlar homurdandı. Kuzeydoğuda uzanan gökte altın bir yılan kıvranmaya başladı. Bulutlar kan kırmızısına boyandı. Gök sıkıntıya gürledi. Her şey kısa bir süre iyice yine sessizleşti. Gökte dolanan kartallar pike yapıp başakların uçlarında gözden kayboldu. Kargalarsa onların aksine sanki patlamak üzere olan bir bomba telaşıyla çığlıklar atarak yerden havalandılar. Ardından bir fırtına koptu. Başaklar şahlanmış gibi dalgalandı. Kimi kuzeyden batıya, kimi de doğudan güneye doğru savruldu. Uzun ya da kısa dalgalar bazen birleşip bazen de birbirini iterek sarı bir girdap oluşturdu. Buğday denizi sanki derin bir kazanda kaynıyormuş gibiydi. Kargalar dağıldı, birkaç solgun ve ince yağmur damlası düştü. Yağmur damlalarının arasında kayısı çekirdeği büyüklüğünde dolu taneleri de vardı. Hava birden ilik üşütecek denli soğuğu verdi. Seyrek dolu taneleri, buğday başakları ve buğday tanelerine, atların sağrılarına ve kulaklarına, cesetlerin çıplak karınlarına ve yaşayanların kafalarına vurmaya başladı. Başına dolu tanesi isabet eden birkaç karga taş parçalarıymış gibi önümüze düştü. Annem beni sımsıkı kucakladı. O kırılgan başımı memelerinin sımsıcak aralığına gizledi. Annem doğar doğmaz gereksiz ilan edilen 8. ablamı şimdi aptal bir bunağa dönmüş olan Shang Guanlu'ya eşlik etmesi için evde Kang'ın üzerine bırakmıştı. Shang Guanlu de kendi başına batı kanadına sürünmüş ve bir avuç eşek dışkısı alıp midesine indirmişti. Ablalarım üzerlerine çıkarıp yağmur ve doludan korumak için başlarını kapattı. Shang Guanlu'nun iki yeşil elma gibi diri ve sert olan memeleri o güzel hatlarını gömleğin üzerinden ilk kez sergiliyorlardı. Ama üzerini çıkarmayan bir o oldu. İki eliyle başını örtmeye çalıştı ama yağmur damlaları onu yine de ıslatıyordu. Üzerine doğru üfleyen rüzgar elbisesini iyice yapıştırdı üzerine. Zor bir yolculuktan sonra nihayet mezarlığa vardık. Burası etrafı buğday tarlalarıyla çevrili 10 dönümlük açık bir alandı. İçinde üzerleri yaban otlarıyla kaplanmış düzinelerce mezar vardı. Mezarların başında çürümeye yüz tutmuş ahşap mezar taşları duruyordu. Sağanak binince etrafa dağılmış bulutlar aceleyle gözden kayboldu. Bulutların arasından göz kamaştıran mavi gök görünüyor, güneş ortalığı kavuruyordu. Geriye kalan dolu taneleri birden buharlaşıp yeniden göğe yükseldi. Yaralı başakların bazısı doğruldu, bazısı ise sonsuza dek sakat kaldı. Soğuk rüzgar yerini sıcağına bırakınca buğday taneleri de hemen ısındı. Her geçen dakika bir öncekinden daha sarı bir hale geliyorlardı. Mezarlığın yanında dikilip belediye başkanımız Sima Ting'in mezarlığa girişini izledik. Sima Ting'in her adım atışında ayaklarının altından çekirgeler sıçrıyordu. Çekirgeler sıçrarken açık yeşil dış kanatlarını açıp altındaki pembe iç kanatlarını sergiliyorlardı. Sima Ting küçük sarı çiçekleri açmış olan bir yabani krizantem yığınının yanına dikilip ayağıyla yeri işaret ederek yüksek sesle "İşte burası, burayı kazacağız" dedi. Yedi yağız adam omuzlarında küreklerle kayıtsızca öne çıktı. Sanki birbirlerinin yüzlerini ezberlemek istiyormuş gibi uzun süre birbirlerini süzdüler. Ardından hepsi birlikte Simating'in yüzüne baktılar. Bana bakıp duracağınıza kazmaya başlasanıza diye öfkeyle kükredi Simating. Gong ve tokmağını bir kenara fırlattı. Gong, beyaz püskülleri olan bir yabani ot yığınının üstüne düşüp bir kertenkeleyi yerinden etti. Tokmak da bir yabani papatya yığınına çarptı. Ardından eline bir kürek alıp toprağa sapladı. Küreğin kenarını ayağıyla bastı, küreğin ucuna yan yatırıp toprağa iyice girmesi için bastırdı. Küreğe dolan bitki köküyle karışık toprağın tüm gücüyle kaldırdı. İki eliyle küreğin sapını düzledi. Önce soluna doğru 90 derece döndü. Ardından sağına doğru hızla 180 derece dönüp toprağa fırlattı. Toprak yığını havada ölü bir horoz gibi döndü. Sonra tok bir ses çıkararak parlak sarı çiçekleri olan bir kara hindiba yığının üzerine düştü. Sonra küreği sahibine geri verip nefes nefese kazmaya başla hadi, kokuyu sizler de almaya başlamış olmalısınız dedi. Adamlar kazmaya başladılar. Havada toprak yığınları uçuştu, yerde yavaş yavaş bir çukur oluşuyordu ve yavaş yavaş derinleşti. Çoktan öğlen olmuştu. Hava öylesiye sıcaktı, ortalık öyle parlıyordu ki kimse başını kaldırıp güneşe bakmaya cesaret edemezdi. At arabasından gelen koku giderek daha da keskinleşiyordu. Bizler rüzgarın estiği yönün tersinde duruyor olsak da yine de kokuyu alıyorduk. İnsanların midesi kalktı, çoğu kusacak gibi oldu. Kargalar yine geldi. Tüyleri daha yeni banyo etmişler gibi mavi siyah parlıyordu. Simating gongunu ve tokmağını alıp kokuyu aldırmadan at arabasının önüne koşturdu. Sizi tüylü piçler, bakalım hanginizin buraya gelmeye cesareti var. Aşağı inini lime lime edeceğim diye söylendi. Gongunu çalıp sıçramaya başladı. Göğe doğru bir dizi küfür savurdu. Kargalar at arabasından 15 metre kadar yukarıda çığlıklar atarak dönüp durdu. Arada yere karga boku ve tüylerinden kopan parçalar düşüyordu. İhtiyar baştan kara, uçuna kırmızı bir kumaş parçası bağlamış olan bambu direği alıp karga sürüsüne doğru salladı. Üç at burun deliklerini sıkı sıkı kapadı, atlar başlarını umutsuzca yere eğince zaten ağır olan başları daha da ağırlaşmış göründü. Kargalar ikiye ayrılıp keskin çığlıklar atarak pike yaptılar. Simating ve ihtiyar baştan karanın başına onlarca karga musallat oldu. Küçük, yuvarlak gözleri, sert ve güçlü kanatları, pis ve çirkin pençeleriyle kargalar görenin bir daha da unutamayacağı bir görüntüye sahipti. İki adam kollarını sallayarak kargalarla boğuştu. Kargalar sert ve sivri gagalarıyla iki adamın başını gagaladı. Ellerindeki gong, tokmak ve bambu direkle savaşı daha gürültülü bir hale soktular. Yaralanan kargalar kanatlarını kapayıp yerdeki kadife yeşil çimenlerin ortasında bulunan beyaz çiçeklerin üzerine düştü. Ardından kanatlarını sürüyüp topallayarak buğday tarlalarının içine doğru ilerlediler. Tarlalarda gizlenen delirmiş köpekler ok gibi üzerlerine fırlayarak yaralı kargaları paramparça etti. Tarla göz açıp kapamadan yapış yapış olmuş karga tüyüne bulandı. Köpekler kırmızı dilleri dışarıda nefes nefese kalmış bir halde tarla ve mezarlık arası bir yere çömeldi. Askeri güçlerini ayıran kargaların bir kısmı Simating ve ihtiyar baştan karaya tekrar saldırmaya başladı. Büyük bir bölümü ise at arabasının üzerine toplanıp gagalayarak o çok heyecanlı ve çok çirkin olan yayı andıran boyunları ve tığ gibi gagalarıyla cesetleri gagalayıp lezzetli insan leşlerinin tadını çıkararak şeytani bir şölen düzenlediler. Simating ve ihtiyar baştan kara yorgunluktan yere serilip kımıldamadan uzandılar. Yüzleri kalın bir toz tabakasıyla kaplandı. Yüzlerinden akan ter bu toz tabakasını yol yol yapıp adamların yüzlerine karmaşık bir şekil verdi. Çukurun derinliği çoktan bir insan boyunu aşmıştı. Bulunduğunuz yerden sallanıp duran belli belirsiz insan başları ve çukurdan dışarı doğru fırlatılan beyaz çamurlar görüyorduk sadece. Bir de etrafı saran serin ve taze bir toprak kokusu alıyorduk. Çukurdan dışarı çıkan bir adam Simating'in yanına gelip "Başkan, kazdığımız yerden su çıktı" dedi. Simating adama şaşkın şaşkın bakıp bir kolunu yukarı kaldırdı. Adam bu kez "Başkan, isterseniz bir de siz bakın, epey derin oldu" dedi. Simating işaret parmağını kıvırarak adama bir işaret yaptı. Ama adam bunun ne demek olduğunu anlamadı. "Aptal!" diye bağırdı Simating. "Kalkmama yardım et." Adam hemen eğilip Simating'i yerden kaldırdı. Simating inleyerek yumruğuyla beline vurdu. O adamın desteğiyle yerdeki toprak yığının üzerinden atladı. "Vay anam vay!" dedi Simating. "Çocuklar hadi yukarı çıkın. Biraz daha kazarsanız cehenneme çıkacaksınız." Adamlar birbiri ardına çukurdan çıktı. Çukurdan çıkar çıkmaz leş kokusuyla karşılaştılar. Simatik arabacıyı tekmeleyip ayağa kalkıp arabayı şu tarafa çevir hadi dedi. Arabacı uzandığı yerden kalkmayınca bu kez de Gavusan, Yavusi, önce şu moruğu çukura atın diye bağırdı. Diğer adamlarla birlikte çukurun yanında duran Gavusan hemen cevap verdi. Yavusi nerede diye sordu Simatik. Anasını siktiğimin piçi, çoktan tabanları yağlamış dedi Gavusan öfkeyle. Geri dönünce o orospu çocuğunun pirincin kasesini kıracağım dedi Simatik. Ardından yerde yatan arabacıyı yine tekmeleyerek ölmüş mü bu diye sordu. Arabacı ayağa kalkıp ağlayacakmış gibi yüzünü astı. Mezarlığın yanında duran at arabasına korkuyla baktı. Arabanın üzerini kulak delen çığlıklar atıp bir o yana bir bu yana sıçrayan bir karga sürüsü sarmıştı. Üç at da yere çömelip burunlarını çimlere gömmüştü. Atların sırtlarında bir sürü karga dizilmişti. Geri kalan kargalarsa arabanın etrafındaki çimenlerde kendilerine ziyafet çekiyorlardı. İki karga sanki bir halat çekme yarışmasındaymış gibi parlak bir şeyi çekiştirip duruyordu. Biri geri çekince diğeri isteksizce önce fırlıyor, biri öne atılınca diğeri heyecanla geri çekiliyordu. Bazen ikisinin de gücü eşitleniyor, kısa bir süre çıkmada düşüyorlardı. Pençelerini çimenlere sıkıca geçirip deli gibi kanatlarını çırpıyorlar, boyunlarını iyice uzatıp tüylerini kabartarak mor boyun derilerini sergiliyorlardı. İki karga işte böyle çekişirken boyunlarının her an gövdelerinden ayrılacağını düşünebilirdiniz. Bir an nereden geldiği bilinmeyen sinsi bir köpek kargaların çekiştirdiği bağırsağı kapıp kaçıverdi. Bağırsağın gitmesine razı olmayan kargalar da onunla birlikte yerde sürüklendi. Başkan beni bağışlayın diye Simating'in ayaklarına kapandı arabacı. Simating yerden bir parça çamur alıp kargalara doğru fırlattı. Ama kargaların umurunda değildi bu. Sonra kurbanların ailelerinin yanına gidip onlara yalvarır gibi baktı. Ardından tamam buraya kadarmış. Bu iş bitmiştir. Hadi evlerinize dönün diye mırıldandı. Kalabalık serseme dönmüştü. Annem öne çıkıp diz çökünce ardından herkes acı gözyaşları içinde onu takip etti. Annem, Sima amca, onları toprağa gömelim de huzur içinde yatsınlar dedi. Ardından herkes hep bir ağızdan acıleyle yalvarıyoruz size, gömelim onları. Analarımız, babalarımız, çocuklarımız dedi. Timating başını eğince boynundaki terler küçük bir dere gibi süzüldü. Ellerini çaresizce bize doğru sallayarak adamlarının yanına gitti. Alçak bir sesle. Sevgili küçükler, sayın büyüklerim ve kardeşlerim. Ben Simating. Sizin kaplan postuna bürünmüş tilki kurnazlığınıza, hırsızlıklarınıza, kavgalarınıza, dul kapılarını aşındırıp haklarını yemenize, mezar kazıcılığınıza, akıl, doğa ve göğün kanunlarına yaptığınız bütün kötülüklere göz yummadım mı? Binlerce günlük askeri eğitim savaş alanındaki o bir tek an içindir. İşte o an geldi mi var gücünle savaşırsın. Bugün kargalar göz yuvalarımızı oyup beynimizi gagalasa da onlarla sonuna kadar savaşacağız. Ben belediye başkanı olarak en önde savaşacağım. Aranızda kim korkaklık edip ardımdan gelmezse onun yedi ceddini sikerim. Dipnot. Aslında özgün metinde 18 ceddi diyor. Bu işi hallettikten sonra hepinizi içki sofrasına davet ediyorum dedi. Ardından arabacının kulağını çekip hadi ayağa kalk, arabayı buraya getir. Çocuklar silahlarınızı kuşanın, savaş başlamıştır dedi. Bu sırada altın sarısı buğday dalgalarının içinden yüzerek üç kara çocuk çıkageldi. İyice yaklaştıklarında onların Sunhalı'nın tesis torunları olduğunu gördük. Hepsinin üstü çıplaktı. Altlarına aynı renk kısa pantolon giymişlerdi. En uzun elinde bir kılıç vardı. Kılıcı havada sallarken kılıçtan ıslığı andırır bir ses çıkıyordu. Bir küçüğünün elinde ahşap saplı bir hançer vardı. En kısalarıysa arkasında uzun saplı bir kılıç sürüyordu. Dilsiz çocuklar gözlerini üzerimize dikip bir takım el ve ağız hareketleriyle her ne kadar üzgün olduklarını anlattılar. Gözlerinde bir ışık çakan Simating çocukların başlarını okşayıp akıllı çocuklar, nineniz ve kardeşleriniz arabanın üstünde. Onları gömmek üzereydik ama şu baş belası küstah kargalar yok mu? Canımızı sıktılar iyice. Kargalar da cüce Japonlarla birdir. Çocuklar onlara savaş açacağız dediklerimi anladınız mı dedi. Yaosi birdenbire ortaya çıkıp dilsizlere işaret dilinde bir şeyler söyledi. Dilsizlerin gözlerinden yaşlar ve öfke kıvılcımları fırladı. Bıçakları ve kılıçlarını kuşanıp kargaların üzerine saldırdılar. Seni yapacak şeytan dedi Simating. Yaosi'yi omzundan sarsarak hangi cehennemlerdeydin? Benim bir suçum yok başkan, dedi Yavuz'i. Onları çağırmaya gitmiştim. Dilsizler arabanın üstüne atlayıp bir anda ortalığı kana boğdular. Kargalar birbiri ardına yere serilmeye başladı. Haydi hep birlikte saldırıyoruz, diye haykırdı Simating. Kalabalık bir anda arabanın etrafını çevirip kargalarla dövüşmeye başladı. Küfürler, darbe sesleri, karga çığlıkları, kanat sesleri iç içe geçti. Ceset, ter, kan, çamur, buğday ve yaban çiçeklerinin kokusu birbirine karıştı. Lime lime olmuş cesetler çukura yığılmıştı. Kazılmış toprak yığının üzerine dikilen papaz Morali şöyle dua etmeye başladı. Ey Tanrım, bu acı çeken ruhları esirge. Papazın mavi gözlerinden akan yaşlar, yüzünde kırbacın bıraktığı mor yarıklardan süzülüp yırtık pırtık siyah cübbesine ve oradan da göğsünün üstündeki ağır mı ağır bronz hacın üstüne damladı. Belediye başkanı Simating, papaz Mallory'i çukurun kenarındaki toprak yığınından aşağı indirip, Mallory buraya gelin de biraz dinleniverin, siz de ölümün elinden daha yeni kurtuldunuz, dedi. Köyün erkekleri mezara toprak atmaya başladı. Papaz Mallory sendeleyerek bizim yanımıza geldi. Gölgesi batan güneşin altında iyice uzadı. Annem onu izlerken ağır sol memesinin altındaki kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Güneş kırmızı ışınlarını göndermeye başladığında mezarın üzerinde büyük bir toprak yığını oluşmuştu. Kurbanların aileleri belediye başkanı Simating'in buyrukları altında mezarın önünde diz çöküp secde etti. Yükümlülüklerini yerine getirmek için birkaç sessiz hıçkırık koyuverdiler. Annem kurbanların ailelerine Simating'e olan minnettarlıklarını göstermeleri için onun önünde secde etmelerini söyledi. Simating, lüzumu yok, lüzumu yok, dedi. Cenaze alayı yüzlerini batmakta olan kan kırmızısı güneşe dönüp köye doğru yola koyuldu. Annem ve ablalarım en arkada, papaz Moleri'nin sendeleyen koca gövdesinin arkasından ilerliyorlardı. Cenaze alayı en azından yarım kilometre uzunluğundaydı. Kalın insan gölgeleri altın kırmızısı buğday tarlalarına vuruyordu. Bu kan kırmızı alacakaranlığın sonsuz sükuneti, arada ağır ayak sesleri, buğday başaklarını yalayan rüzgar ıslıkları, benim boğuk vıyaklamalarım ve mezarlığın içindeki bir dut ağacının gölgesinde günlük uykusundan uyanmış olan şişman bir baykuşun ilk çığlığıyla bozuluyordu. Baykuşun acı çığlığı insanları korkuyla titretti. Annem durup arkasına baktı. Mezarın üzerinden kırmızı mor bir sis yükseliyordu. Papaz Mallory eğilip, yedinci ablam kuyduyu kucağına alırken zavallı çocuklar, dedi. Onun bu sözleri gecenin müziğine eşlik eden milyonlarca böceğin cıvıltısı içinde asılı kaldı. Ayrım sonu sayfa 104.